Ayrım 15, Aynadaki Görüntü, Op Center 2, Tom Clancy, sayfa 169. 34. Bölüm. Pazartesi gece 23.44 Helsinki. Starlifter uçağı Helsinki havaalanının köşesinde pek kullanılmayan bir piste inmiş ve binbaşı Aho'da uçağı karşılamıştı. Uzun boylu, ağırlık kaldırıcı binbaşı kendini Yarbay Squires'a akıcı bir İngilizce ile takdim etti. Savunma Bakanı Niskanen'in özel temsilcisi olarak Amerikalılara ihtiyaçları olan her şeyi sağlamakla görevlendirildiğini belirtti. Uçağın açık kapısı önünde durmuşlardı. Gecenin ayazında şiddetli bir rüzgar yüzlerini kamçılıyordu. Squires adamı istediği tek şeyin kapıyı kapatıp IT-76T uçağının gelmesini beklemek olduğunu söyledi. "Aho, anlıyorum," diye mırıldandı. Yer ekibiyle temas kuracak birini bıraktıktan sonra Air George binbaşı ile birlikte bekleyen arabaya girdiler. İkisi de arka kanepeye oturdu. "Aho, siz Finlandiya'ya daha önce gelmiş miydiniz?" diye sordu. "Efendim, ben orduya katılıncaya kadar Texas'ta Lubbock kasabasından dışarı adım atmadım. Orduya katıldıktan sonra da bugüne kadar Virginia'dan hiç ayrılmadım. İlk görevde ben yoktum. İkinci görevde Philadelphia'ya gidilecekti. Ama ben hastaydım. Kore'ye yaptığımız üçüncü görev gezisinde bir generale çattım, beni göreve almadı." Satrançta olduğu gibi gerçek hayatta da kral piyonu alıyor. Binbaşı Aho gülümsedi. "Neyse, bu kez acısını çıkaracaksın. İki ülkeyi birden görme şansın olacak." Binbaşının yüzünde George'un daha önce hiçbir askerde görmediği ruhani bir ifade vardı ve bakışları yumuşaktı. Ne var ki George, binbaşı Aho'nun vücuduna sıkıca oturan kahverengi üniformasının altında, kablolu TV yayınlarındaki vücut geliştirme yarışmaları dışında hiç görmediği sağlam kaslı bir vücudun gizli olduğunu fark etti. "Binbaşı, ama sen şanslısın," dedi. "Vikingler Finlandiya'ya ilk gelen savaşçının savaşta yenilmez olduğuna inanırlardı." "Bu nasıl acı, erkekler mi inanırdı efendim?" Aho içini çekti. O bambaşka bir dünyaydı Air George. "Ve sen daha ortağınla karşılaşmadın, öyle mi?" "Öyle efendim. Doğrusu bunun için sabırsızlanıyorum." Gerçekte kadın onu endişelendiriyordu. Uçağa faksla ulaştırılan dosyayı okumuştu ve sivil bir yardımcıyla çalışmaya hazır değildi. Aho George'a doğru eğilerek, "Bunu ona açıklamazdım ama," dedi. "Viking toplumlarında erkekler savaşçıydılar. Her biri elinde bir balta, bir bıçak ve bir kılıç taşırdı. Bir kolunu açıkta bırakan hayvan postlarına bürünürdü. Her kadın göğüslerinin üzerinde demir, bakır, gümüş ya da altından yapılmış birer kutu taşırdı. Kutuların cinsi kadının kocasının servetine göre değişirdi. Vikingler kültürlerinin Visigotların, Ostrogotların, Burgundiyalıların, Lombardların kültürleri gibi yok edilmesini göze alamazlardı. Bizimkisi gibi bir tarihten utanç duyulur mu hiç?" "Hayır efendim." George böyle dedikten sonra yıldızlarla kaplı gökyüzüne baktı. Vikinglerin şaşkın şaşkın ya da korkuyla baktıkları gökyüzünün aynısı mıydı bu? Vikinglerin namussuzluk dışında herhangi bir şeyden korktuklarını hiç sanmıyordu. George da eğitim sırasında ölümün kolay olacağını ama başarısızlığın bir yaşam boyu insanı rahat bırakmayacağını öğrenmişti. George, "Ama sizin atalarınızın bizim yaptığımız şeyleri yaptıklarını hiç sanmam efendim," dedi. Araba kente girmiş, kentin ortasından doğuya ve batıya uzanan Pohjaesplanat Bulvarı'na geçmişti. "Yani başı miğferli, eli silahlı bir Viking hiç fark ettirmeden başka bir ülkeye sokmak olanaksızdı." "Doğru, zaten onlar da bir ülkeye gizlice girmek istemezlerdi." Başkanlık sarayının önünde durmuşlardı. Bu bina 1812'den başlayarak ülkeye hükmeden Rus çarları için yapılmıştı. İsveç kraliçesi Kristina'nın yaptırdığı ahşap kısımları yangınlar kül etmişti. Aho George'u yan kapıların birinden içeri soktu. Bu saatte saray sessizdi. Aho kimlik kartını bir muhafıza gösterdikten sonra gece nöbetçilerini selamladı. Sonra George'u dar bir koridorun sonundaki küçük bir büroya götürdü. Camlı kapının yanında üzerinde Savunma Bakanı yazılı bronz bir plaka vardı. Aho kapıyı açabilmek için iki anahtar kullandı. Bakan Naskane'nin kentte birkaç bürosu daha var. Bu büroyu başkanla arası iyi olduğu zamanlar kullanıyor. Şu sıra kullanmadığını söyleyebilirim. Binbaşı sırıtarak alçak bir sesle değişen bir şey daha var dedi. Halfdan ya da Olaf Tryggvason gibi generallerin ya da Knut veya Svein Folkbert gibi hükümdarların döneminde liderler anlaşmazlıklarını parlamentoya, kongreye ya da basına götürmezlerdi. Bir köle kızı duvara dayarlar ve ona balta atarlardı. Kızı öldüren tartışmayı kaybederdi. Sonra hep birlikte içmeye gidilir ve anlaşmazlık unutulurdu. George günümüzde böyle bir yöntemin uygulanamayacağı ortada dedi.
Yo, uygulanmasına uygulanır ama pek de hoş karşılanmaz.
Odada ışık yanıyordu. George masa başında bir kadının ayakta durmuş masadaki haritayı incelediğini gördü. Zayıf bir kadındı. İri mavi gözlerini kısa kesilmiş sarı saçlar çevreliyordu. Kadının ağzı küçüktü, burnu sivri ve ucu kalkıktı. Teni çok solgundu, yanaklarında çil vardı. Siyah tulum giymişti. Aho kapıyı kaparken Bayan James dedi.
Er George.
George sırt çantasını elinden bırakırken sizinle tanıştığıma sevindim efendim dedi. Peggy adama şöyle bir baktı sonra haritayı incelemeye devam etti. İyi akşamlar Er, 15 gibi duruyorsun. Kadının sesi ve tavrı George'a Betty Davis'in gençlik günlerini anımsattı.
Eğer boyun ölçümü kastediyorsanız 15,5 efendim.
Peggy başını kaldırdı. Sen bir komedyensin.
Pek çok yeteneğim vardır efendim.
George gülümsemeye devam ederek masanın üzerine sıçradı. Bir mektup açacağını yakaladığı gibi Peggy'nin boynuna doğrulttu. Çabuk ve sessiz öldürmeyi de bana öğrettiler. Bakışları birleşti ve George o anda bunun bir hata olduğunu anladı. Kadın George'u bileklerinden yakalamış mektup açacağı yere düşmüştü. Peggy ani bir hareketle George'un bacaklarına bir tekme savurup onu yere düşürdü ve bir ayağını ensesine dayadı.
Öldürmeyi planladığın zaman bunu konuşma yapmadan halletmeye bak.
Tamam. George Peggy'nin başını dizlerinin arasına alıp düşürdü.
Sadece bu kez farklı davranıyorum.
George kadına bir ders vermiş olmak için onu birkaç saniye serbest bırakmadı. Peggy ayağa kalkarken eliyle boynunu tutuyordu.
Yalnız bir şeyi atladın.
Neymiş o?
Peggy sağ elinde tuttuğu mektup açacağını gösterdi.
Beni yere düşürdüğün zaman mektup açacağını kaptım. Bununla seni yaralayabilirdim.
Peggy boğazını ovuşturarak tekrar haritasının başına döndü. George mektup açacağına bakıp içinde kendine lanet yağdırdı. Bir kadının ondan baskın çıkması onu pek rahatsız etmemişti. Sonrayla defalarca birbirlerini yere sermişlerdi. Ancak bir görevde mektup açacağı gibi bir aleti karşı tarafa kaptırmak, yaşamakla ölmek arasındaki farkı simgeliyordu. Aho kapının yanında duruyordu.
''Birbirinizle tanıştığınıza göre artık çalışmaya başlayabilirsiniz.''
Peggy başını salladı.
''Limanda tekneye ulaştığınız zaman parolanız harika Pruva. Alacağınız karşılıksa yakışıklı canavar başı olacak.''
''Er George, Bayan James'e mini denizaltıya nasıl bineceğinizi anlatmıştım. Rus parası ve giyeceğiniz Rus üniformalarını da verdim.'' Aho ceketinin iç cebinden çıkardığı mühürlü bir paketi George'a uzattı. ''Bunlar sizin Rus donanmasından Yevgeni Glebov ve Ada Lundver olduğunuzu kanıtlayan belgeler. Sen denizcisin. Bayan James kıyıların haritasını çıkarmakla görevli. Eğer sizi gören birileri olursa Er George'un emirlerine göre hareket ediyormuş gibi yapacaksınız.''
''Peki o Rusça bilmiyor.'' dedi. ''Bunu nasıl halledeceğiz?''
90 dakikalık bir tekne yolculuğu yapacaksınız. Denizaltıyla yolculuğunuz da 10 saat sürecek. Bu zaman içinde ona belli başlı sözleri öğretebilirsiniz. Sanırım hepsi bu kadar. Başka sorunuz var mı?
George yok efendim dedi.
Peggy de başını salladı. Pekala, size iyi şanslar. George ağır sırt çantasını kavradı ve kapıyı açan binbaşı Aho'nun arkasından yürüdü. Binbaşı arkasından kapıyı kapatmıştı. George kapıyı yeniden açmaya yeltendi.
Ah şu subaylar diye mırıldandı.
Peggy bağırdı.
Açma!
George arkasını döndü.
Bağışla.
Çantanı bırak, seninle biz henüz bir yere gitmiyoruz.
Ne demek istiyorsun?
Peggy dosya dolabının üzerinde duran kamerayı aldı.
Gülümse dedi. Binbaşı Aho binadan ayrılırken bir kadınla köpeği de nehrin kıyısında durmuş onu gözlüyordu. Valya uzun zamandan beri Helsinki'de görev yapan ajanın evinden bisikletle gelmişti. Karanlığın içinde iyice gizlendiği kanısına varınca köpeği serbest bıraktı. Terrier cinsi köpek St. Petersburg'da İngiliz ajanı öldüren köpek değildi. Valya burada kimseyi öldürmeyecekti. Sadece ortalığı gözetleyip Albay Roski'ye bilgi vermekle görevliydi. Operasyon merkezinin Amerika'dan gelen jet uçağını saptaması, ardından Valya'nın binbaşı ile arkadaşı havaalanından ayrıldıktan sonra onları izlemesi de zor olmamıştı. Aho arabasına giderken yanına iki kişi gelince onların casus olduklarını düşündü. O sırada bir köpek havlamaya başlamıştı. Binbaşı Aho çevresine bakındı ama karanlıkta hiçbir şey göremeyince arabanın ön koltuğuna geçti. Öbür iki adam da arka kanepeye geçtiler. Rus kadın az ileride ortağının Volvo arabasının Esplanade Caddesi'ne doğru hareket ettiğini gördü. Önceden anlaşmışlardı. Adam arabayı izleyecek, sonra Valya'yı almaya gelecekti. Valya saraydan başka çıkan olup olmadığını görmek için orada kalacaktı. İki ajanı kaybettikten sonra daha fazla kayba uğramamak için olağanüstü önlemler almak zorundaydılar. Valya kıyıda ağır ağır yürüyüp taşlara vuran suların sesini dinledi. Yoldan gelip geçenleri izledi. Sonra gülümsemesine neden olan bir şey gördü. Başkanlık sarayından iki kişi çıkıyordu. Bunlar daha önce subayla saraydan ayrılan iki kişiye kuşku uyandıracak derecede çok benziyordu.
35. Bölüm. Salı sabaha karşı 1.08 St. Petersburg. General Orlov uzaya düzenli yolculuk yaptığı zamanlarda gecelerinin ve gündüzlerinin büyük bir dikkatle programlanmasına alışmıştı. Ne zaman yemek yiyeceği, uyku uyuyacağı, çalışacağı, duş ve egzersiz yapacağı önceden belirleniyordu. Başkalarını eğitmeye başladığı zaman da kendisi için yararlı olduğunu bildiğinden öğrencilerine de aynı sıkı disiplini uyguluyordu. Operasyon merkezine bağlı olarak geçirdiği bu iki yıl içinde programı aksamıştı. Çünkü zamanına artık sahip değildi. İstediği kadar çok egzersiz yapamıyor, bu da onu mutsuz ediyordu. Şu son birkaç haftadan beri de yeterince uyku uyuyamamıştı. Bu da onu daha da mutsuz ediyordu. Bugün geç kalkacağını ummuştu. Çeşitli sistemlerdeki çok az sayıdaki sorunla ilgilenecekti. Eğer gerekirse Roski'nin ajanlarını da kullanıp acil bir karşı istihbarat operasyonu düzenleyecekti. Bereket ki Roski ile Güvenlik Bakanlığındaki ajanlar İngiliz hesabına casusluk yapan garsonu bulup tutuklamışlardı ve onu St. Petersburg'a getiriyorlardı. Hiç kuşkusuz bu adam diğer casusları etkisiz hale getirmelerinde onlara yardımcı olacaktı. Orlov İngiliz ajanın intihar ettiğine bir an olsun inanmamıştı ve onu sorguya çekme şansına sahip olamadıkları için de üzgündü. Düş kırıklığı ve koşullara uyma yeteneği her işin bir parçasıydı ve Orlov her zaman tetikte olmayı öğrenmişti. Ama bir şey için beklemekten nefret ederdi. Özellikle bir bulmacanın eksik parçalarını bulmak için beklemek onu kahrediyordu. Valya Saparov'dan tam sabaha karşı 1.09'da Helsinki saatiyle gece yarısı mesaj geldi. Genç kadın güvenli telsiz hattını kullanmak istemediği için Helsinki'de bir telefon kulübesinden St. Petersburg'da bir numaraya telefon etmişti. Buradan bir operasyon merkezi görevlisi telefon konuşmasını haber alma merkezine iletmiş, orada da telsiz odasında biri mesajı almıştı. Bu şekilde operasyon merkeziyle yapılan telefon konuşmalarını saptamak mümkün olmuyordu. Mesajı veren kişi hava durumundan söz etmeye başlayınca dinleyen kişi mesajın başladığını anlıyordu. Valya Boris amcayı aradı. Albay Roski'ye bu adı vermişti. Telefon ve telsiz hatlarına bağlı 9 bilgisayardan oluşan birimin başında oturan görevli durumu albaya bildirdi. Albay hemen bir kulaklık kapıp mesajı aldı. General Orlov da operatörün kulaklığını alıp bir kulağına dayadı ve dijital kayıt aygıtı konuşmayı kaydederken dinledi. Roski,
"Benim küçük pizzam, sevgili kuşum, ziyaretin nasıl geçiyor?" dedi.
"Çok iyi, bu kadar geç aradığım için özür dilerim ama işlerim vardı. Manzara seyretmek için bundan daha uygun bir hava olamazdı."
"Güzel.
Şimdi köpekle birlikte dışarıdayım. Karol iki arkadaşıyla havaalanına gitti ama ben oraya gitmek istemedim. Onun yerine bisikletle limana gitmeyi yeğledim."
Roski, orada işinin biteceğini sandın dedi. Güzel mi bari?
Çok güzel. İki kişinin körfezde bir gezinti yapmaya hazırlandığını gördüm.
Karanlıkta denize mi açılacaklar?
Evet, yolculuk yapmak için garip bir zamanlama ancak adamlar çok hızlı bir teknedeler ve ne yaptıklarını bildikleri anlaşılıyor. Ayrıca onların güzel bir yerden güneşin doğuşunu seyretmek isteyeceklerini sanıyorum amca. Bir kadın ve bir erkek çok romantik öyle değil mi?
Gerçekten öyle tatlım ama senin böyle geç saatlerde dışarıda olmanı istemiyorum. Neden evine gitmiyorsun? Seninle yarın görüşürüz.
Gideceğim, sana iyi geceler.
Orlov düşünceli bir tavırla kulaklığı operatöre geri verdi. Gerçi mesajı kumanda merkezindeki herhangi bir kimse rahatça dinleyebilirdi. Ama Orlov bu konuları açık açık tartışmak istemiyordu. Her yerde köstebek olabilirdi.
Generalin peşinden odaya giren Albay Roski kapıyı kapadıktan sonra ''Bunlar çok küstah yaratıklar'' dedi. ''Tekneyle gelmek de ne demek oluyor?''
''Finlandiyalıları ciddiye almamak bizim hatamız.'' Şimdi asıl soru şu, bu ikisinin buraya gelmelerine izin verecek miyiz, yoksa körfezde durduracak mıyız?
Roski, Rusya'ya ayak basmak mı? Asla dedi. Onları uyduyla gözetleriz ve Rus karasularına girer girmez durdururuz.
Bakışları uzaklara dalmıştı, sanki amiriyle konuşmuyordu da yüksek sesle düşünüyordu. Standart operasyon yöntemi balıkçı teknelerinden mayın atmak olurdu. Ama Bakan Niskanen'in burnu böyle açık açık sürtsün istemiyorum. Hayır, donanmaya bildiririm. Onlar mini denizaltıyı Gotland adasından yola çıkarırlar. Bir çarpışma. Adamlarımızı kaybettiğimizi bildirir, suçu Finlandiyalılara yükleriz.
Onların gitmelerine izin verirsek ne olur?
Roski'nin bakışları generale yöneldi. Bakışları öfke doluydu.
General, size bir soru sorabilir miyim?
Tabii.
Her fırsatta beni durdurmak niyetinde misiniz efendim?
Evet, senin taktiklerin ve fikirlerin bu merkezin kurallarına ters düşerse evet. Bizim görevimiz haber toplamak, bu iki kişiyi öldürmek ve Niskanen'in başka düşmanları buraya yollamasına engel olmak bu amaca ters düşüyor. Bu ajanların yerlerine başkaları gönderilecektir. Belki Finlandiya'dan değil de Polonya'dan ya da Türkiye'den gelirler. Bu adamların nasıl faaliyet gösterdiklerini öğrenmek ve onları bizimle çalışmaya ikna etmek çok daha doğru olmaz mı?
Orlov konuşurken Roski'nin yüzündeki ifade sıkıntıdan öfkeye dönüşmüştü. General sözlerini bitirince saatine baktı.
Ajanlar büyük bir olasılıkla güneş yükselmeden buraya gelmiş olurlar. Yani 4 saat kadar zamanımız var. Kararınızı bana kısa sürede bildirmeniz yararlı olur.
Onları hangi kaynakların yardımıyla gözetleyeceğinizi bilmek isterim. Bir de Moskova'da yakalanan Pogodin adındaki adam bize yardımcı olabilir mi?
O sırada generalin telefonu çalmaya başlamıştı.
Evet.
Efendim, ben Zilaş. Yaklaşık 90 dakika kadar önce Washington'dan oldukça garip bir mesaj aldık.
Mesaj ne bakımdan garipti?
Berlin'den Helsinki'ye giden bir uçağa mesaj iletildi. Onbaşı Ivashin uçağın uydu tarafından araştırılmasını istedi. IT-76T tipi bir uçak.
Orlov ile Roski birbirlerine baktılar. O anda aralarındaki çekişmeyi unutmuşlardı.
Orlov sordu, uçak şimdi nerede?
Helsinki'de alana indi efendim.
Roski öne doğru uzandı.
Zilaş, uçakta bir numara görebildin mi?
Hayır albay ama uçak IT-76T tipi bundan eminiz.
Biri iltica etmek için bu uçağı kullanıyor olabilir.
Roski iki olasılık daha akla geliyor dedi. Valya'nın izlediği ekip bizim dikkatimizi başka tarafa çekmek için oraya gönderilmiş olabilir. Ya da Amerika Finlandiya'dan iki ayrı operasyon yürütme çabasında.
Orlov uçağın nereye gideceğini anladığımız zaman daha çok bilgimiz olacak dedi. Zilaş sen uçağı izlemeye devam et ve başka bir şey öğrenir öğrenmez bana bilgi ver.
Emredersiniz efendim.
Orlov mikrofonu elinden bırakırken Roski ona doğru bir adım attı.
General.
Evet.
Eğer uçak Rus hava sahasına girerse hava kuvvetleri onu indirmek isteyecektir. Tıpkı Kore Hava Yolları'na ait uçağı yaptıkları gibi onları uyarmalıyız.
Haklısın. Radar duvarı ve diğer erken uyarı sistemleriyle bunu denemeye çalışmak intihar anlamına gelir.
Normal koşullar altında evet ama askeri hava trafiğinin son günlerde iyice arttığını dikkate alırsak uçağın başka taraflara yönelip izini kaybettirmesi olasılığı daha akla yakın geliyor.
Orlov bu görüşle dikkate alınacak dedi.
Ya o tekne? Donanmaya bildirmek zorundayız. Orlov onun sözünü kesti. Ne yapmamız gerektiğini biliyorum. Karar vermek benim görevim albay. Adamların karaya yanaşmalarına izin ver. Neyin peşinde olduklarını da bana bildirin. Roski isteksiz bir tavırla emredersiniz efendim dedi ve bir selam çaktı. Ve albay?
Evet efendim.
Mürettebatın başına bir şey gelmemesine dikkat edin. Daha fazla yabancı ajan kaybetmek istemiyorum.
Her zaman elimden geleni yaparım efendim.
Roski bir selam daha verip odadan çıktı.
15. ayının sonu. Sayfa 179.